Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi efendim saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bizlere tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Kuşeyri'nin Er Risale isimli eserinden ölüm kavramını hocamız bize anlatıyordu. Muhterem hocam, şöyle bir anekdot anlatılıyor Kuşeyri'nin Er Risale isimli eserinde. Fukaradan birisinin şunu anlattığını işittim diyor. Dervişlerden birisi anlatmış. Ahmet bin Nasır radıyallahu anh'ın vefatı yaklaşınca birisi ona şöyle demiş. Eşhedü en la ilahe illallah de dedi. Ahmet adama baktı ve bi hurmeti mekun, yani şeyhlere saygılı olmayı terk etme anlamına gelen bir ifadede bulunuyor ve o şekilde ruhunu teslim ediyor. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve bihi nestaîn. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin zâciri anil iznâb. Fukaradan, yani dervişlerden, yani dünyada Allah ihtiyaçlılığının farkında olarak yaşayan dervişlerden birisi.
Evet.
Paraya değil, ekmeğe değil, cennete değil, nimetlere değil, dünyalığa, makama, mevkiye, altına, gümüşe, arabaya, ata, Mercedes'e, dünyanın güzelliklerine muhtaç değil.
Sadece Allah'a muhtaç.
Fukara bu oluyor.
Evet.
Yani metafizik fakirlik, ihtiyaçlılık, Mevlana'nın dediği gibi, William Çitik Mevlana sempozumunda Mevlana'da fakir anlayışını anlatırken, bir gece Hazreti Mevlana kendinden geçti, elini açtı. Rabbim, huzuruna geldim dedi. Ve huzuruna da geleceğim dedi. Senin huzuruna bende bir hazine var. O hazinemi senin önüne koydum ve sana sundum. Ve o hazinemi sana hediye ediyorum. O hazinem sana olan ihtiyaçlılığım dedi.
Sana muhtaç olmam.
Sana ihtiyaçlı olan insanlara ihtiyaçlı olmaz. İnsanlara ihtiyaçlı olan da sana ihtiyaçlı olmaz.
Evet.
Ya o ya bu. Bizler Mevlana gibi yapamadık. Hep insanlara ihtiyaçlılık arz ettik. Sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım dedik. Muhtaçlık hikayeleri düzdük. Muhtaçlık hikayeleri okuduk hep. Ama gerçek bu değildi.
Evet.
Gerçek o. Mutlak ihtiyaç sadece ve sadece Allah. Allah'tan başka muhtaç olunacak bir varlık yok. Hakiki tevhid bu. Tasavvufi şirk olarak görenler bu tevhid türünden haberleri bile yok. Ruhu temel alarak tevhidin açıklaması, nefsi ve bedeni değil, nefis ve beden referansıyla tevhidi anlatanlar bizim tasavvuf erbabının bu tevhidini anlamadığı için
evet,
gülüyorlar. Tasavvuf erbabı da onlara siz haklısınız diyor, boynunu büküyor, bir şey demiyor, eleştirmiyor da.
Evet.
Ve gülmüyor da, çünkü seviye ortada. Herkes akıllarının seviyesi ölçüsünde Allah'ı bilir ve cennette de akıllarının seviyesine göre de derece alır, hadis-i şeriflere göre. Büyük akıl sahibi olmak.
Evet.
Evet. Aklı meatla uğraşıp da, aklı meaşla uğraşıp da aklı meada ulaşamayan insanlarda bu gibi yetersizlikler Allah tarafından kalplerine, akıllarına nur atılmayan, Kur'an ayetlerine göre kalbine nur atılmayan bir insan, kalbine nur atılmış insan gibi eşit olur mu ona?
Olmaz.
Bütün mesele illimüne olmuş akıl, entelektüel akıl, rational akıl değil, reason aklı değil, sebep, niçin, ne diye hep soru sorarak yürüyen akıl. Aşk soru kabul etmez. Soru ve sorgu başladı mı Orada aşk yoktur artık. Soru yok. Öl öl, kalk kalk, yat yat, git git, zıpla zıpla, hopla hopla, atla atla, ne istiyorsun? İtiraz yok. Sanki ölüyü teneşir tahtasına koyduk, oraya çeviriyorsun, ölü itiraz etmiyor. Elini karnına koyuyorsun, itiraz etmiyor. Başının altına yastık koyuyorsun, itiraz etmiyor. Ayağını ayağın üzerine koy, itiraz etmiyor. Değil mi? Yüzüstü yatırıyorsun, itiraz etmiyor. Tam bir ölü gibi. Pelte gibi.
İrade
ama
yok.
Kimin önünde?
Allah'ın
önünde.
Allah'ın önünde.
Tabii. Kullara kulluk değil. Ey Allah'ım, beni şekilden şekile sen koy. Biz para karşısında, para karşısında insanları görüyoruz. Şekilden şekile giriyor değil mi?
Evet.
Para şeyh olmuş. İnsanlar onun önünde şekilden şekile giriyor. Fena fid dinar. Fena fid dirhem. Parada fani olmuş. Para insanları şekilden şekile sokuyor. Renkten renge sokuyor. Biz dervişlere de Allah şekilden şekile, renkten renge sokuyor. Derviş dediğinizde tarikattaki kalp, ruh, sır, hafiye, ahva, murakabe dersleri bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra fena makamlarına eriyorsunuz. O fena makamında olanları kastediyoruz biz şu anda.
Evet.
Bu saydıklarımızı elde edip de fena makamlarını elde etmeyen insanlara dervişe benzeyen denilir. Müştebih derviş denilir. Derviş adı verilmez. Akşemseddin Hazretleri'nin Makamatül Evliya kitabına bakınız. Orada güzel anlatıyor. Bu manada dervişe benzeyen bir kamyon dolusu, bir vagon dolusu adam var her tarafta. Derviş olan bir tane adam nadir zor buluyoruz.
Derviş olan az.
Az olsa iyi. Azın da azı. Kalil değil. Ekallu kalilin.
Çok az.
Ekallu kalilin. Azın azı.
Evet.
Azın daha da azı. İşte eleştirme yapacaksanız tasavvufu, bu gibi zatlarda bir problem varsa eleştiri yapın. Daha derviş olmamış hamurlar dedikodu yapıyor, küsüyor, kavga ediyor, cedelleşiyor, münakaşıyor. Bunu yapan insan merhamet yok demektir. Merhametin yokluğu da çektiği zikrin kendine faydası olmadı manasına geliyor. Çünkü küslük tutuyor. Çünkü dedikodu yapıyor. Dedikodu yapmak adam öldürmek demektir. Hucurat suresi ayet 14'e göre. Dedikodu yapmak yasak. Merhametsizlik. Hani zikir merhamet doğuracaktı. Geçen derslerimizde anlatmıştık bunu.
Evet.
Yok böyle bir şey göremiyoruz. Böyle bir şey yok ortalıkta. Murakabeyi muhabbeti bitirmiş. Akşama kadar WhatsApp'larda bak bak bak bak bak bak dedikodu yapıyor. Ha, merhamet yok. Ne demek? Ya merhamet yok. Yani sende çekilen zikir ilk etkisi merhamet. Cömert olacak. Eli cimri. Başka küsmeyecek. Başka kimseyle kavga etmeyecek. Yasak. Mücadele, münakaşa, cedelleşmek yasak. Başka herkesi kucaklayacak. Sen haklısın demeyi öğrenecek. Başka ben bilmiyorum diyecek. Ben bilmiyorum öğrenecek. Daha başka işte insanları hepsini bir gözle görecek. Bunlar merhamet alametleri. Bunlar yoksa merhamet yok. Merhamet yok demek çektiğin zikrin sana faydası yok demek.
Evet.
Zikir çekiyorsun, faydası yok. Hani merhamet göremiyoruz. Çünkü Allah ismine bitişik ilk isim Er-Rahman ismidir. 99 isimde. Besmele'de de öyle. Bismillah Er-Rahman diyoruz. Allah Allah Allah. Ne doğacak? Bitişik isim Er-Rahman. Er-Rahman değil, Er-Rahim değil. El-Kahhar, El-Müheymin, El-Cebbar, El-Aziz. Bunlar değil, Er-Rahman. Diğer bütün isimler, rahmetli Münir Derman kitabında yazmış bunu. 99 ismin hepsi, 98 isim Allah ismine bitişik Er-Rahman'dan doğmuştur diyor. Er-Rahman'ın alameti de bu.
Evet.
Alçak gönlü olacak, evnen yürüyecek, tartışmayacak, münakaşa etmeyecek, kimseye küsmeyecek, kimseyle münakaşa etmeyecek, cömert olacak, dedikodu yapmayacak ve insanları tolere edecek. Merhametin alametleri bunlar. Bu yok. O zaman sen çektiğin zikirler boşa. Murakabeyi muhabbeti bitireli 16 sene olmuş sen. Murakabeyi muhabbeti bitirmişsin ve 16 sene geçmiş. Hala ona bunu küsün. Hala onun bunun dedikodusunu yapıyorsun. Hala cömertlik sende gerçekleşmemiş. Hala küsüyorsun. Hala insanlardan üstün görüyorsun. Hala fikir münakaşaları, mücadeleleri yapıyorsun. Merhametsizlik alameti. İmam Gazali Şam'a, Umeyye Camisi'ne biliyorsunuz riyazet için gittiğinde Hazreti İbrahim'in mezarı başında üç şeye yemin ettim diyor. Hazreti İmam Gazali'nin üç handikapı. Üç handikap şunlar olmuş oluyor. Bir, zenginlerin ve devlet sahiplerinin, hükümet adamlarının, bakanların, genel müdürlerin, müsteşarların yanına gitmeyeceğim. Ne zenginin yanına ne de devlet sahiplerinin, makam sahiplerinin yanına. İki, bu makam sahipleri ve zenginlerden gelecek hediyelerin de hiçbirini almayacağım. Evet. Bir, kapılarını. Üç, hayatta kimseye mağlup olmadım. Fikri ve ilmi mücadelede, cedelde bundan sonra hiç kimseyle de mücadele etmeyeceğim diye. Koskoca İmam Gazali'nin birinci sınıf ilim adamı olarak düştüğü üç handikap. Bugünkü ulema hükümetlerle iç içe, vakarını koruyamıyor.
Evet.
Üç kuruşluk makam için birbirlerini, dekan olmak için birbirlerini yiyorlar. Rektör olmak için birbirlerini şikayet ediyorlar. Mike Tyson'ın o Amerikalı akademisyenlerin IQ'lerinin hesaplanmasıyla alakalı programda anlattığı gibi IQ'leri nerelerde dolaşıyor bunlar? Entelektüel kuantite hangi seviyede seyrediyor acaba? Bir o program bizdir de Amerika çapında ve dünyanın her yerinde de böyle bu.
Evet.
Ve bir ilim adamı olarak İmam Gazali Hazretleri bundan sonra kimseyle tartışmayacağım diyor. Zenginlerin ve makam sahiplerinin yanına gitmeyeceğim. Zenginlerden ve makam sahiplerinden gelecek hediyeleri de kabul etmeyeceğim diyor.
Olgunlaşmış insanın özellikleri bunlar aynı zamanda.
Anlayana sivrisinek ses anlamına. Ben gelen hediyeleri kabul etmişimdir vahit. Alırım hediye. Bu makam sahiplerinin, zenginlerin hediyeleri onu. Ama inanın hayatımda zenginlerin ve makam sahiplerinin yanına gitmek, kendi talebelerimden makam sahibi, çok bakanlar geldi geçti. Yaşım 68. Pek çok insan hani yetişmesine evet. Allah lütfetti, vesile olduk. Fakirane, acizane. Ayaklarına inan olsun gitmedim. Bir defa gittim. Bir defa. O da bizim bacanak var. Ya Ethem Hoca hadi falan filan. Gittik. O da memnun kaldı. Güzel ikram etti. Ağırladı. Bilmem ne yaptı. O gittim. Üç gün, dört gün rahatsız oldum kalben.
Evet.
Hadi bacanağın kalbi kırılmasın da gidelim diye. Bir defa vaki oldu. Kendime ait bir iş değil. Oradan kendimi kurtardım. Ama gelen hediyeleri alma yönünde kurtaramadım. Benim kendi eksiğim bu. Mücadele ve kavga. Kimseyle de münakaşa etmemeye de muvaffak büyük oranda oluyorum. Böyle iki artım bir tane eksim var. Allah artıyı eksiden götürür. Bir artıdan kurtarabilir miyiz? Allah'ın hesabını onu da bilemiyorum tabii.
Estağfurullah.
Ve kendi döküman, kendi şeyimi, hesaplaşmamı yapıyorum. Yaptığım bu hesaplaşmada yarın Allah'ın huzurunda bir ister istemez ben de bir hesap vereceğim. Bir akademisyenim. Dışarıdan ilim adamı görüyorlar ama ben cahil bir insanım.
Estağfurullah.
Kendimi bilmiyorum. Burada
konumuza gelirse buyurun hocam.
Tabii. Konuyu açtığı için tabii böyle söylüyoruz.
Tabii, buyurun Sayın Hocam.
Eşhedü en la ilahe illallah de. Ey Ahmet dediler.
Evet.
Tabii Allah dostu her anı, her mekanı, her zamanı Allah'la dolu bir insan bu. Şöyle başını çevirdi. Böyle söyleyen adama bak dedi ki evladım şeyhlere karşı saygılı ol dedi.
Öylesin. Son anında bir nasihatte bulunmuş.
Yani biz zaten Allah'la beraberiz. Yani evet. Sen bizi kendin gibi mi zannediyorsun? Sen arada bir Allah'ı hatırlıyorsun. Sen arada bir... Biz de Allah'ı sürekli hatırlıyoruz. Evet. Onun için arada bir Allah'ı hatırlayan bir insan, sürekli Allah'ı hatırından tutan insanın halinin haberi olmaz. Biraz edepli ol dedi. Yani evet. Haddini bil, hadsizlik etme, dikkat et dedi. Ondan sonra bi hürmeti mekon, yani şeyhlere karşı hürmetli ol dedi.
Evet.
Şeyhlere karşı hürmetli ol. Hürmetliliği muhafaza et. Yani burada evet peygamberimizin hadis-i şerifine uygun olarak la ilahe illallah deyiniz, telkin edin onu söylüyorsun ama beni iyi kötü sen biliyorsun. Allah'tan hiç uzak kaldım, hiç Allah'ın ayrı kalmışlık böyle bir hava var mı bende? Yani bunu bile kendisine zül, yani demek benim görüntüm, gafil bir insan görüntüsü var da ondan dolayı mı söylüyorsun gibi bir algı oluşmuş.
Evet.
Halbuki o da müridi ve şeyhinin keyfiyetini, şeyhinin durumunu, şeyhinin yapısını biliyor. Bile bile böyle söylemesi ister istemez böyle bir söz konuşmasına sebep olmuş. Bu ifadeler anlıyoruz ki Cenab-ı Allah'la ben sürekli beraberim.
Beraberim diyor.
Allah-u Teala'yı sürekli hatırlıyorum. Ondan uzaklığım yok. Onunla beraberliğim daimidir. Anı vahidi yaşıyorum. Ben ihsan makamındayım. Ben onu görüyorum. O da beni görüyor.
Evet.
O beni, ben de onu görüyorum.
Evet.
Evet.
Hocam şöyle bir anekdot daha geçiyor. Şerimler Risale isimli eserinde. Şöyle bir çok ilginç bir şey bu. Sırt üstü yatan, yüzünde sinekler uçuşan ve can çekişen bir garip derviş gördüm diyor. Yanına oturdum, sinekleri kovalamaya başladım diyor. O derviş gözünü açtı. Dedi ki ya bu da kim? Ben kaç senedir saf bir vakit elime geçirmek için çalışıyorum. Muradıma şimdi vasıl oldum diyor. Sen niye beni rahatsız ediyorsun şeklinde bir şey söylüyor. Yani bunu nasıl anlamak lazım? Yani hocam böyle aslında sinekler tarafından rahatsız edilen bir hali var ama iç dünyasında da bir Allah'la beraberlik duygusu içerisinde bir kişi anlatılıyor yani buradan. Buyurun Sayın Hocam.
Orada şimdi hani meskenet diyoruz. Bir tür zillet, bir fakir,
evet,
acizlik gösterisi. Böyle bir kenarda ölmek üzere, daha ölmeden sinekler gelip konmaya başlamış. Dışarıdan baktığınız zaman ya bu garip adam kim?
Perişan vaziyette.
Yazık, perişan. Böyle bir zillet halinde.
Evet.
Kendisinin o şekilde dışarıdan gözükmesi hoşuna gidiyor. Hiçbir kibir alameti yok üzerinde.
Evet.
Tam bir böyle hiçlik makamı.
Mahfiyet.
Tam bir mahfiyet, tam bir tevazu, tam bir yokluk, tam bir ney. Mevlana dönemindeki ve şimdi üfürülen ney adı verilen musical instrument değil, o değil. O neyin içindeki boşluk, hiçlik böyle duruyor. Bir çöp gibi bir kenara atılmış.
Evet.
Kendi halinde. Ve ölmek üzere. Ona birisi gelip acıyınca, sinekleri koyunca, şu anda ben Allah'la baş başalığı yaşıyorum. Şu halim ne kadar Allah'la baş başalık. Yani hiçbir kibir kalmamış. Hiç kimsenin değer vermediği bir adam. Sinekler de ne güzel konup kalkıyor. Bak gibi. Bu şekildeki bir meskenet, zemmedilen bir meskenet olarak değerlendirme durumunda olanlar var biliyorsunuz.
Evet.
Bu kadar da İslam'ın izzeti bilmem ne. Bunu düşünen bir insan eşiddâ'u alel küffâr ruhamâ'u beynehum. Bu formülasyonu iyi değerlendirmek lazım. Kafirin içinde değil bu. Bir müminin bir mümine karşı merhamet, boynunun büyük olması, eğik olması, kibir satmaması,
evet,
megalomanya olmaması. Biz İslam alimleri işte okuduk geldik Türkiye'de efendime söyleyeyim hizmet ediyoruz. Arkamızda bizi şu kadar sosyal medyada izleyenler var diye buralardan enerji toplayanlar, başkalarının beğenisi kendileri için enerji olan insanlar, o megalomanya yaşayan kibirli ilim ehli bu yapıyı anlaması mümkün değil.
Evet.
Gururla kibiri karıştırmışlar. İlmin vakarını kibirle karıştırmış insanlar.
Evet.
Mesela bunlardan bir tanesi vardı. Eskişehir'de bir tasavvuf hocası. Artık 2 sene önce mi 3 sene önce mi ne? Bir sempozyum. İşte bu tür böyle kendini vakar sahibi zannedip de kibirli olan birisi. Tasavvuf profesörüyle yan yana fotoğraf çektirmek istemedi. tasavvuf profesörü o adama, o kendini vakarlı zanneden, kibir satan ve kibirinin farkında olmayan adama, adam dedi ki, şimdi seninle dedi, tasavvuf hocası olarak fotoğraf çekinirim ben burada dedi. Bunu da sosyal medyaya koyarlar dedi. Ve derler ki işte falanca hoca bir tasavvuf hocasıyla can ciğer kardeş gibi yan yana duruyorlar. Ben böyle bir görüntü vermek istemiyorum dedi. Yakışıklı bir kibir var değil mi burada?
Allah. Hem de nasıl?
Konuşunca da ağzından ballar akıyor. Güzel güzel böyle ilimler akıyor. Konuştuğu zaman bir tane harfe 50 tane mana veriyor. Kendini beğenmişlik ne yapacağız? Rida kibriyai. Rida'i la akbeluhum gayri. Kibir bana ait bir elbise. Benden başka kimsenin giymesini istemem ben diyor. Bu kafa yapısına sahip bir insan bunu okuduğu zaman ya Müslümanlar bu tembelliğe, efendim söyleyeyim pisliğe, meskenede, efendim söyleyeyim sinekler konup kalkıyor. İşte bu pis bir adammış. Yorumları böyle olacaktır. Bak bizim yaklaşım tarzımız,
tabii,
anlatma tarzımız, tarzımız var kendimize göre.
Tabii.
Bir referans noktalarımız var. Gösteriş, riya, kibir, Kur'an, ayet, megalomanya, narsizm, kendini beğenmek vesaire, nefsine zulmetmek referanslarımız var. O da vakarla kibiri karıştırmış. Bunları değerlendirirken bu tip ulema bunlara dudak bükerek yaklaşıyor. Bunlara Allah uzun ömür versin, Mahmut Yorul Kırıç Bey,
evet,
tasavvuf duayenlerinden şöyle bir sözü var. Efendim bunlar bu konuları anlayamazlar. Niye Mahmutçuğum? Mahmut Bey güzel bir cevap veriyor.
Evet.
Kibar bir insan, nazik bir İstanbul beyefendisi. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Eserlerinin hepsini okuyun, istifade edersiniz. Kıymetli bir bilim adamı. Aynen şunu söylüyor. Sayın hocam, bu konular o tip insanlar için hoşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyettir. Onun için fazla kurcalamaya gelmez diyor.
Evet.
Bütün mesele hoşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyet. Çünkü kendi kibirinin farkında değil. Kendi kibirinin farkında değil.
Evet.
Yani bu tip insanlar maalesef çok kendi yaşadıklarını kendilerini merkeze koyarak İslam'ın saf kendisi zannediyorlar. Peygamberimizin tevazuunu, alçak gönüllülüğünü, vakarını, peygamberimizin hiçliğini, yokluğunu, peygamberimizin alçak gönüllülüğünü, diğergamlığını, bütün müminlere karşı eşit baktığını, bunun farkındalığı yok. Çünkü tasavvufi tekamül terbiyesinden geçmemiş ulema bunlar.
Evet.
Allah bunlara da göz açıklığı nasip etsin.
Amin. İnşallah.
Hakikate kör ve ellerinde ışık tutuyorlar. Ama kendileri kör oldukları için kendi ışıklarından istifade edemiyorlar. Okuduğu satırları anlamaktan aciz insanlar bunlar. Allah onlara yardımcı olsun.
Dua etmek lazım.
Din bu gibi zatlarla, bu gibi alimlerle din ayakta duruyor. Ayakta durmaları lazım.
Evet.
Yıkılmamaları lazım. Dualarımız müsbet.
Amin.
Onlar bize kızsa da biz onların hallerini anlıyoruz. Çünkü o ilmiye sınıfından biz de geçtik.
Evet.
Bir kelimeye 36 mana vermeyi biz de öğrendik. Ama şimdi bize Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'ya öğrettiği bilmiyorumu bize öğrettiler. O zamanlar biz biliyorduk. Yaşımız 67 oldu. Şimdi bilmiyoruzun dersini aldık. Biz bilmiyoruz.
Evet.
O arkadaşlarımıza siz de bilmiyoruz'a artık yavaş yavaş yolculuk yapın. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Firavun da biliyordu. İblis de biliyordu. Sonunda ebedi cehennemlik oldu.
Evet.
Biraz uyanık olmak lazım. Allah önce bizi ıslah etsin. Ondan sonra eksiği varsa o kardeşlerimizi ıslah etsin. Her şey ala ilmin, ilim üzere.
Evet.
Her şey delil üzere. Her şey objektif kıstaslara ve her şey Kur'an-ı Kerim'e göre, her şey hadis-i şeriflere göre. Ona rağmen olamaz.
Evet,
nefsimizi putlaştırmanın bir alemi yok.
Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, Ebu Hüseyin en-Nuri'nin vefat sebebi şu beyti işitmiş olmasıdır diyor Kuşeyri. Şöyle bir beyt var burada. Seni seve seve öyle bir menzile ulaştım ki akıllar bu menzile, ulaştıklarında hayrette kalmışlardır diye böyle bir beyit üzerinde tesir bırakmış. Ebu Hüseyin en-Nuri'de. Seni seve seve öyle bir menzile ulaştım ki akıllar bu menzile veya bu menzilin berisine ulaştıklarında hayrette kalmışlardır. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bihi nesta'in. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Evet. Burada Ebu Hüseyin en-Nuri biliyorsunuz büyük bir zat.
Evet. Sufilerin büyük büyüklerinden.
Büyük. Aşk. Onu aşk olarak anlatıyorlar.
Evet.
Ebu Hüseyin en-Nuri. Bir böyle bir beyt, Allah sevgisiyle ilgili bir beyt duyuyor. Ve o içinde öznelleşiyor.
Evet.
Bir mana oluşuyor. O mananın ağırlığı altında ölmüştür. Bu önemli.
Evet.
İşte Betur. İşte Tur Dağı'na yemin ederim ki. Ve sakfil berfu. Böyle ayetler devam ediyor.
Evet.
Yedinci ayet. İnne azabe rabbike levâkı. Bir gün senin Rabbinin azabı gelecek.
Gerçekleşecek. Hmm.
Senin Rabbinin azabı bir gün gelecek, çatacak.
Evet.
Ha, bu ayet-i kerime bak bu sefer bu inne azabe rabbike levâkı. Hazreti Ömer radıyallahu an Medine sokaklarında merkebinin üzerinde gidiyordu. Dolaşıyordu. Devlet başkanı olarak fakir fukarayı, ölüleri, şehitlerini, ailelerini, yaralıları, ihtiyarları, akrabalarını, yani fakirleri, miskinleri,
evet,
hep ziyaret ediyordu. Şehrin, Medine'nin dış mahallelerinden birinden geçerken bir oğlan çocuğu 5 yaşlarında işte Vettur ve Kitab-ı Mestur işte ve Sakfil Mehru böyle ayet-i kerimeleri okuyor.
Evet.
Tur suresinin ayetleri. Bir yandan topraklarla oynuyor, çamurlarla oynuyor. Bir yandan da Tur suresini okuyor. Sahabenin çocukları dahi şarkı, türkü bilmem ne yerine Kur'an okuyarak vakitlerini öyle geçiriyorlar.
Evet.
Bizimkiler olsa tıralayla öyle bir tane şarkı söylerler değil mi?
Evet.
Onda marifet sayılır. Ayet okuyor.
Hayatın her anı Kur'an olmuş yani.
İşte mesela Abdullah İbni Mukaffa bir çocuk oynarken ya ardu bla'i ma eki ve ya sema'u akli'i, ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut, bu ayet-i kerime okudu. 18 veya 19 tane harf var, 21 tane de edebi sanat var. Şaşırdı Abdullah bin Mukaffa. Ayın harfiyle sonra Mukaffa,
Mukaffa
değil, ayın harfi.
Evet.
Ve Müslüman oldu. Etkiledi. Hani bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim bizi etkilemesi. Bir mana var. Manayı anladık. Anladıktan sonra bizde bir hal oluşturdu. Gaybet. Bir mananın yükü. O yükün bizi kapladı, istila etti.
Evet.
Onun altında ezilmek. Hazreti Ömer İnne azâbe rabbike levâkı ayet-i kerimesini duydu. Şöyle kendine geldi sanki. Ondan sonra titredi.
Evet.
Ondan sonra bir ölü ceset gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh bindiği merkebin üzerinden düştü.
Evet.
Eve götürdüler. Baygın. 3 gün kendine gelemedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tam hatırımda kalmadı ama ya Siret-ü İbni Hişam'da geçiyor bu. Ya Tabakat-ı İbni Sa'd'da geçiyor. Veyahut da Siret-i İbni Hisak'ta.
Evet.
1982 senesinde doktora, master'ı tarihten dersler alırken bu ibareyi orada okuduğumu hatırlıyorum.
Evet.
Veyahut da bir Pakistan The Criterion diye bir dergi vardı. Orada birisinin yazdığı Hazreti Ömer'le ilgili bir makale vardı. Soyadı Sucih olan bir alıntıyı da oradan yapmış. Tabakat-ı İbn-i Sa'd'dan.
Evet.
Öyle hatırında kalmış. Yani kaynağını da vermeye çalışıyorum.
Allah razı olsun.
Bir tek o inne azâbe rabbike levâka Hazreti Ömer'i etkiledi. Düştü, bayıldı. 3 gün kendine gelemedi.
Evet.
Ne oldu dediler? Dedi korku beni kapladı dedi. Halbuki hakkında aşere mübeşşere var. Allah senden razı olsun diye oldu diye ayet var. Böyle bir metafizik karizması olan bir Hazreti Ömer'i düşünün. Etkileniyor. Manasını biliyor. Kafam tatmin oldu. Ondan sonra kalbine, ruhuna indiriyor. İşte ruhuna indirdiği Kur'an-ı Kerim'i taşıyamadı. Evet, Kur'an-ı Kerim öyle ağırlık yapar. Peygamberimiz bindiği devede vahiy geldiği zaman devenin karnı yere değerdi ağırlıktan dolayı. Bir gün peygamberimize vahiy geldiğinde diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, dizi benim dizimin üzerindeydi. Öyle bir ağırlık yaptı ki vahiy diyor, dizim koptu zannettim diyor. Ki Hazreti Ali pehlivan radıyallahu anh.
Radıyallahu anh.
Yani لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Dağın üzerine indirsek dağ parça parça olurdu. Demek ki bir ağırlığı var Kur'an-ı Kerim. Taha مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى Sana yük olsun diye indirmedi Kur'an diyor. Demek ki kelimelerin akıl yönünden açılımı büyük oluşturmuyor. Ama kalbe indiği zaman bedene gelen imani olarak bir yapılanma, bir etki ve o etkinin seni kaplaması manasından doğan mana ötesi bir yapı var. İmanla direkt alakalı,
evet.
Allah'la direkt alakalı. Allah'ın ağırlığını hissediyor da ondan dolayı bayılıyor. Yani örnek var. O örneğin ışığında gelelim Ebu Hüseyin Nuri'nin etkilendikten sonra vefat ettiği şiirin beyitleri ne? Manası evet. Önemli. Yok, hepsi kelime, şiirlerin kelime.
Ama bir
Cansız. Kelime cansız. Yani. Ama manası çok canlı.
Evet.
Ebu Hüseyin en-Nuri çok Kur'an okurdu. Duyuz sahibi, aşk erbabıydı. Ve Ebu Hüseyin en-Nuri şiiri duydu. O beyit şöyleydi. Ey Allah'ım, seni sevdim, seni sevdim, seni sevdim. Öyle bir mertebeye ulaştım ki, akıllar bu mertebeye ulaştığı zaman, akıllıların akılı başından gitti, hayrete düştü. Aklım başımdan gidene kadar seni sevdim. Bu kadar. Beytin tam Türkçe bu, karşılığı bu. Aşık oldum, aklımı yitirdim. Bunu duydu Ebu Hüseyin en-Nuri. Kendinden geçti. Şaşkın şaşkın sahralarda dolaşmaya başladı. Yani kendinden geçti. Ve aldı başını gitti.
Evet.
Üst tarafları kesildiği için altta kalan tarafları kılıç gibi keskin bir kamışlık tarlaya düştü.
Allah.
Şöyle kamışlar dikey kesiliyor. Dikey. Ucu sivri kalıyor. Küçük. Yerden 10 santim yüksekte kesinti kısmı ama sipsivri. O kamışlığın içine düştü yolu. Aklı başında değil. Sabaha kadar bu kamışlığın içinde bu beyti yani ey Allah'ım seni sevdim, sevdim, sevdim. Artık aklım başımdan gitti. Ben kendimde değilim. Bu beyti okuya okuya dolaştı. Ayaklarından kesildiği için kanlar aktı. Sonra kan kaybetti. Çok kan kaybetti. Sarhoş gibi birden yere düştü. Ayakları şişti ve öldü. aşk şehidi. Anlatılır ki Ebu Hüseyin en-Nuri ruhunu teslim ederken, vefat ederken tam o sırada kendisine dediler ki, ey Hüseyin, Ebu Hüseyin, son nefes, la ilahe illallah de, la ilahe illallah de. O cevap verdi, biz zaten ona dönmüyor muyuz diye karşılık verdi.
Evet.
Anlayana tabi bu.
Zaten ona dönüyoruz diyor.
Zaten ona dönüyoruz dedi. Yani uzaklaşırız. Uzaklaşmaktan sıyrılıp yaklaşmak için la ilahe illallah denilir.
Evet.
Biz zaten ona dönüş halindeyiz. Ben ve ileyhi raciunu hayat boyu yaşadım. Ümmet-i Muhammed'den ne diyor ki? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Son nefeste ileyhi raciun zannediliyor. Hayır. Bir sufi, bir Allah dostu ve ileyhi raciunu sürekli hayat boyu yaşar.
Sürekli.
Biz zaten ona dönmüyor muyuz? Bütün yaşantımız ve ileyhi raciun değil mi? E inna. Biz değil miyiz? İleyhi raciun. Ona dönücü değil miyiz? E inna ileyhi raciun. Biz ona dönmüyor muyuz dedi. Neyin la ilahe illallah dedi. Zaten ona dönüyoruz dedi. Yani unuttuk da hatırlıyoruz değil. Hatırımız da zaten.
Zaten orada.
Ve hatırlamakla kalmadık. Yaşantımızda da bunu ortaya koyduk. Yaşantımız la ilahe illallah'tan ibaret. Siz lafını ediyorsunuz. Biz yaşantısındayız. Bizde, sizde kal var. Bizde hal var.
Hal var.
Tasavvufta kal bitmiştir artık. Hal olarak yaşıyorsunuz. Hakikaten Ebu Hüseyin en-Nuri böyle bir hal. Akıl ermiyor bunlara. Mesela Ebu Turab Nahşebi Hazretleri var. Vahidçiyim. Çok sevdiğim sufilerden birisi. Rabbim, beni sen yarattın. Sahraları seçmiş kendisine. Çöllere açılıyor. Yiyecek yok, içecek yok. Aylarca dolaşıyor, geliyor. Haftalarca dolaşıyor, geliyor.
Evet.
Günlerce dolaşıyor, geliyor. Ve bir gün çölde diyor, gördüm diyor Ebu Turab'ı. Namazda ayaktaydı diyor. Ebu İmran İstahri, o görmüş. Baktım ayakta, namazda diyor. Yaklaştım ama ölmüştü diyor.
Hmm.
Ve hiçbir yere yaslanmıyordu diyor.
Evet.
Ayakta namaz kılarken ölmüş. Ve ayakta ölmüş.
Çok ilginç şeyler bunlar yani.
Yani ölüm var, ölüm var.
Evet.
Burada bakın Sayın Vahid Bey, şunu söylemek istiyorum. Hurucun mined dünya.
Evet.
Yani Kuşeyri Risalesi'nde El Mevt diye bir başlık almamış. Ölüm olayını hurucun mined dünya, dünyadan çıkış.
Evet.
Demek ki bir girişi var bunun.
Dünyaya giriş, bir de çıkışı dünyadan var. Çıkış.
Giriş böyle doğum kelimesiyle izah edilecek bir şey değil. Dünyaya dalan gaflet ehline durmadan dünyaya giriyor denildiği gibi, dünya ile olan alakalarını rölantiye alan, askıya alan ve Allah'la bağını çoğaltan, yani kul olan, bu dünyayı terk eden anlamına geliyor. Terk ettiğin kadarıyla Allah'a varmak. Huruç, harece, dünyayı terk manasındaki bir ölümü anlatıyor. Yani fena makamlarından birisi de maldan mülkten geçmektir.
Dünyadan geçebilmek yani.
Bu tabii. Bu hakikati biz yaşamadığımız için herkesi de hakikatin merkezinde kendimiz olarak öyle yanılsamayla bildiğimiz için, o yanılsamayla bu gerçeği yaşayan insanların, bizim geçici yanılsamamızla bunların bu sabit gerçekliğini, bu imanını anlamamız mümkün değil.
Evet, çok zor.
Ondan sonra veryansın ölüyor. Tasavvuf erbabına bak. Gitmiş çölde ölmüş diyor. Ayakta kalmış, saçmalık diyor. Menakıp da anlatıyor diyor. Veryansın diyor. Hakikati kendinden ibaret zannediyor.
Maalesef.
Kendisinden başka dünyalar olduğunu farkında değil. Bir de gir bakalım. bu dünyalara gir. Bu dünyalarda neler var? Neden? Bir gör bakalım. Ya.
Aşkı anlatıyor yani.
Aşk başka bir şey değil. Anlayana tabii.
Evet.
Anlamayana hiçbir şey ifade etmez. Huşaftan anlamakla alakalı keyfiyettir bunlar.
Evet.
Evet.
Evet Sayın Hocam. Yine bir başka hadiseden bahsediliyor. Rey'de mescit camiinde diyor İbrahim Havas hastalanmıştı. Kendisinde bir rahatsızlık vardı. Bu ishal rahatsızlığı varmış. İshal için kalktığı zaman suya gider ve abdest alırdı. Bir seferinde bu şekilde suya girdi diyor. Ve ruhunu teslim etti diyor. Buna benzer yine bir başka hadise de İbrahim Havvas diyor hastaydı. Sık sık kendisini ziyarete ederek halini ve hatırını soran Yusuf bin Hüseyin bir ara onu ziyaret edememişti. Bir gün ziyaret için geldiğinde Havvas'a canın istediği bir şey var mıdır diye sordu. O da diyor ki bir parça ciğer istiyor canım dedi. Diyor. Burada da tabii Kuşehri'nin yorumu var. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Evet. İbrahim Havvas az önce bahsettiğimiz Rey şehrinde Mescid-i Cami dedi. Bu Mescid-i Cami cuma namazının biliyorsunuz tek camide kılınırdı.
Evet.
Tek cami cuma namazının kılındığı mescitlere Mescid-i Cami denilir. Cuma namazı kılınmıyorsa sadece mescit adı verilir idi büyük şehirlerde. Demek ki Rey şehrinin en büyük camisinde.
En büyük camisinde.
Ve dikkat edin camide kalıyordu. Camide teşkilatı var camilerin. Orada yatıyor, kalkıyor, namaz kılıyor ve orada büyük mescitlerde daima şehrin fakirlerine yemek falan verilir. Orada hadis tefsir dersi yapılır. İnsanlar bir araya gelir. Yani çok yönlü bir işleve sahip o camiül mescitler.
Evet.
Zaten mescidül cumalar veya mescid-i camiler.
Evet.
Ve orada kalırken işte ishal hastalığına yakalandı. Ve ishal hastalığından dolayı sık sık tuvalete giderdi. Ve tuvaletten çıktıktan sonra da üzerime pislik bulaşıyor. İshal sıçrayarak çıkar ya.
Evet.
Rektumdan. Ondan dolayı bütün vücudunu yıkardı. Ve her vakit sürekli olarak bu şekilde abdest alırdı. Yine bir tuvalete gitti. Çıktı. O sıçramış olmasından endişe etmiş olduğu küçük pislikle kurtulmak üzere suyun altına girdi ve o şekilde gusül abdesti alırken ruhunu teslim etti.
Yani bir takva yaşantısından bahsediliyor tabii burada.
İşte Hallacı Mansur Hazretleri rahmetullahi aleyh kendisi mahkemede yargılanırken
evet.
İşte eteranda talebeleri de var onlara ömrünün son İşte 25 veya 30 senesi bunu Louis Massignon'un hazırlamış olduğu Kitab-ı Akhbaril Hallaç adlı bir kitap var. Orada okumuştum. Kitab-ı Akhbaril Hallaç. Le Passion Dal Hallaç. Fransızca adı bu.
Evet.
Le Passion Dal Hallaç. Kitabın adı bu. Hallaç'ın tutkusu.
Tutkusu.
Tutkulu aşkı.
Evet.
İşte ömrünün son 25-20 senesi artık neyse ezan okundu. Gusül abdesti alır, gusül abdestiyle namaz kılar. 20 veya 25 sene bütün namazları gusül abdestiyle kılmış.
Allah Allah.
Mahkemede yargılanırken senin mezhebin nedir diyor. O bozuk Karamita mezhebi var. Şia'nın bozuk bir kolu. Acaba bir bağlantı Karamita, onunla bir bağlantısı batınilik var mı? Kadı Cüreyç veyahut da Süreyç yargılıyor.
Evet.
Senin mezhebin nedir diyor. Hallacı Mansur orada diyor ki temezhebtu bi erba'ati mezahibe dört mezhebi birleştirdim bir mezhep haline getirdim diyor. Nasıl diyor? Hanifi mezhebinin takvası var. Takva ciheti.
Evet.
Şafii mezhebinin takva ciheti var. Maliki ve Hanbeli mezhebinde takva cihetleri var. Dört mezhebin takvalarını toplaştırdım. bir takva mezhebi oluşturdum. Ben dört mezhebin takvasıyla amel ettiğim için benim mezhebim herhangi bir Şafii, Maliki, Hanbeli değil. Benim mezhebim bu mezheplerin geliştirdiği takva mezhebidir diyor.
Evet.
Aynı ibare bu. Temezhebtu bi erbaati mezahibe.
Evet.
Dört mezhepten bir mezhep oluşturdum diyor.
Biz söylesek doğru olmayabilir ama değil mi? Bu Hallaç için.
Yani. Hallaç için. Yani buna vera adı veriyoruz. Evet. Takvanın ötesinde vera. Her ezan okundukça bir gusül abdesti alıyor.
Evet.
Yani abdest tatmin etmiyor onu. Böyle tam böyle vücudu %100 ıslanmış olacak. Ve o şekilde namazlarını 20 sene gusül abdesti kılmış. Biz öyle namaz kılmaya kalksak ya grip oluruz, ya bir hasta oluruz, ya üşütürüz, ya anjin oluruz, ya boğazlarımız şişer, ya göğsümüz hırıltılı olur, grip oluruz, her şey oluruz yani. Anjin oluruz.
Evet.
Bunlar tabii çıtanın çok yüksek tarafı.
Yüksekleri. He.
İslam budur ve böyle yaşayınız denmez.
Denmez.
Bu böyle bir şeyi kimse yaşayamaz. Ama bilelim ki bu çıtayı aşmış insanlar da vardır.
Var.
Onları bilmekte de fayda var. Çünkü bazı insanlarda bir kırbaç etkisi, uyarıcı etkisi olabilir.
Tabii.
Bu uyarıcı etkiyle insanlar kendilerini check-up yaparlar. Kendilerine çeki düzen verebilirler. Kendilerine bir şekli koyabilirler. Bir boy aynasıdır bu.
Boy aynası.
Hususi dikemde mesela peygamberlerin karakter yapılarını esas alarak insan-ı kamili portre olarak çizmeye çalışmış. Ve en ideal insan da peygamberimiz göstermiş.
Evet.
Haklı olarak Muhyiddin Arabi Hazretleri Allah'ın emri usvetün hasenetün emri doğrultusunda. Şimdi o ideal Müslümanlığı, peygamberimizin kamil mümin, kamil insan idealini kim yakalar? Kimse yakalayamaz. Ama o bir boy aynasıdır. Ayşe Şasa Bir Ruh Serüveni adlı kitabında ben ideal bir insan nasıl olur? İdeal insan formatı nasıl olur? Onu bilmiyorum diyor. Bilmediğim için o ayna, kamil insan, perfect man denilen kamil insan aynasında kendimi bir boy ölçümüne kadar bilmek istedim. Ama olgun bir insan, prototip olgun insan göremedim diyor.
Evet.
Proto Müslim göremedim diyor. Muhyiddin Arabi'nin Fusul-i Kem'de The Bezels of the Wisdom İngilizcesini okudum, orada gördüm. Kendimi o peygamberimizin ideal kulluk referansı üzerine kendimi tartıya vurunca nerelerde eksik kalmışım, nerede fazlam var, nerede noksanım var gördüm diyor. Ondan sonra uyanış başladı bende diyor. İşte bu anlattıklarımız Yeşil Çam senaryo yazarı Ayşe Şasa'nın Bir Ruh Serüveni'nde anlatmış olduğu olaya, uyanış olayına, hidayet pırıltına yol açabilir.
Evet.
Olaya bakarken yaşanmayan bir İslam mı anlatıyorsunuz? Böyle bir İslam anlatmayın. Merkezi İslam değil. Deyip sırtımızı çevirmek yerine bu şekilde bir boy aynası olarak görüp de acizliğimizi, hiçliğimizi, noksanlığımızı fark edip o eksiklerimizi gidermek yönünde bunun insanda motive edici, insanı harekete geçirici ve kinetize edilmemiş potansiyel halde bulunan kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına bir vesile olarak görebiliriz bunları.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim 3'te 1'i de hikayedir hep.
Tamam.
Çünkü bu hikayeler insanı okuduktan sonra kendi içinde yoruma sevk eder. O yorum yaparken kendini tartmak zorunda kalır. Çünkü kendine görelik esastır orada. Bir düşünce relativitesi yaşanılır. Ona göre fazlalığını, eksikliğini görür. O eksikliği karşısında, Allah karşısında acizliğinin farkında olur ve o farkındalıkla namaz kılar. O farkındalıkla kulluk yapar ve kendini o acizlik formatında kulluğun zirvelerine çıkartabilir. Onun için bunlar, bu örnekler lazım.
Tabii, lazım.
Bunlar boy aynası.
Evet hocam.
Bunlara ihtiyaç var. İşte burada bir İbrahim Havvas Hazretleri'nin böyle vefat edişinin bize yansıyan tarafını ortaya koyduğumuz zaman bizde bu kadar takva yok. Abdest alırken ben kendi hesabıma peygamberimiz abdest uzuvları parlayacak diyor. Onun için biraz uzatın diyor. Yani dirsek biraz daha yukarı iyice yukarı çekerim. ayağımızı topuklarla beraber tamam yıkadık. Şöyle dizimize kadar da çekiverelim.
Evet.
Çünkü abdest azaları nur gibi ışır ışır parlayacak. Ben sizi parlayan abdest azalarınızdan tanıyacağım diyor.
Evet.
İşte onlar takva oluyor.
Şimdi fetvası var, takvası var.
Yani, tabii. Yani bütün avamın uygulayacağı bir taraf var. Evet. Bir şey yok. Ama takva da içinden geliyorsa, oğlum, mecbur değil.
Tabii.
Bir ama kalitedir. Kalite düşkün insanlar vardır. Kimisi normal tabii bir gömlek giyer, kimisi de Lacoste gömlek giymek ister.
Evet.
Birisi 5 liradır, öbürü de 55 liradır. Ben kaliteli giymek istiyorum. Tamam, sen de ona göre bir harcamada bulun deriz biz ona. Her insan bir değildir.
Evet.
Ben sıradan kalmak istiyorum diyor. Sıradan olmak istiyorsan, ordinary bir kul olmak istiyorsan problem kalmaz. O zaman biz kalite arama arzusu varsa biz onlardan farklıyız. Mesela tefsir profesörü arkadaşıma sordum. Evelem yesûrü fil ardı feenzûrü keyne kâfi akıbetü lezine min gablikum ve ledârul âhiretü hayrü lezine takav. Ahiret hayatı takva sahipleri için, yani takvalı yaşayanlara ahiret hayatı merkezdir. Onu anlatmak istiyor ayette. Yusuf suresinin son sayfasında.
Evet.
Orada lealleküm taqilûn. Siz aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Dedim, bu ayet-i kerimeye göre takvalı olmak aklın çalışması anlamına gelir mi? Durdu. Düşündü. Evet dedi. Ayet-i kerime onu anlatıyor. Takva ile amel eden insanın kafası çalışıyor.
Akıllı adam oluyor. Yani
kafa yok. Kafasını çalıştıran adam oluyor.
Evet.
Peki takvaya heveslenmeyen, benim öyle bir derdim yoktur diyen insan bu anlam kategorisinde nereye formatlayabiliriz? Aklı çalışmayan adam değil mi?
Evet, tabii.
Yarın ahirette inne hayre zâdi takva, ahirette en hayırlı gıda, yiyecek nedir? Takva azığı,
takva
yiyeceğidir değil mi? O zaman ahirette gıda temini yapın. O zaman ameli takva lazım. Ahiret görebilecek kadar büyük bir aklın var mı senin? Varsa o zaman takva yap. Şu bu zatlar takva yapışmış.
Evet.
Bu kadar. Bunları eleştirene kadar ayet-i kerimelerin ışığında bak ve ayet-i kerime ışığında kafacı çalışan insan profilini görmeye çalış. Yarın o kadar çok kötü bir hesap günü, çok kötü bir mahşer günü, çok ağır bir hesaplaşma olacak ki Allah'la. Hazırlık yapın diyor. Ceddidi sefinete, gemini yenile diyor.
Yolculuğa
fe inne sefere ba'idun, yolculuğu çok uzun diyor. Yani hazırlığını iyi yap diyor.
Hazırlığını iyi yap diyor.
İyi yapamazsan, yarın bir donanma olursa, işte Amerika'dan, Avrupa'dan kalkıp Amerika'ya giden o gemilerin en büyük özelliği donanımsızlıktı biliyorsunuz. Donanımsız gemilerde tayfaların hepsi öldüler. Usta, kafa çalışanların donanımlar, yiyecekleri, malzemeleri tam olanlar San Salvador adalarına, Güney Amerika'ya ulaştılar. Ulaştılar, evet.
Evet.
Donanım mesela, gemiyi iyi teçhiz et diyor. O da takva. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Allah katında en değerliniz takvada üstün olanınızdır diyor. Sen burada takvalı insanlar takvasına ya gülüyor, modernist zihniyet, rasyonalist zihniyet alay ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de kafa çalışan adamlar bunlar diyor. Allah'ın en büyük şerefli gördüğü varlıklar bu takva sahipleridir diyor.
Evet.
Ayetlerde böyle söylüyor. Ya Allah yanlış ya da sen yanlışsın. Bak ayetler desteğinde konuşuyoruz. Farz mı? Takva farz değildir. Kişiye bırakılmış bir alandır. Yaparsan senin için iyi olur. Ama bir insanın istikbalini düşünmesi gerekmez mi? Biz hayvan değiliz. Bugün yaşıyoruz. Yarın ne olacak? Hayvanlarda yarın endişe olmaz. Ben insan olmaya çalışıyorum. Ben yarını düşünmeyen bir yapıya sahiptim ben. Ama şimdi ben fark ettim ki ölüm var.
Evet.
Ölümü fark edince yaşamış olduğum akli maaş seviyesinden akli maaş seviyesine çıktım. Yarın ne olacağını gördüğüm için takva hayatını ve dini ciddiye almayı, Allah'ı ciddiye almayı ve ona göre hesap bilinci ve şuur içinde olmayı kendime şiar edindim. Kendime uhde edindim. Ve hayatımda mümkün mertebe takvayı gözetmeye çalışıyorum. Tam takvalı yaşama mümkün değil. Ama kafamda bu kalite İslam var. Senin kafanda kalite İslam yok. Kimin kafası çalışıyor? Kur'an-ı Kerim'e göre benim kafam çalışıyor.
Evet.
Sende kalite İslam diye bir şey yok. Aklın yeteri kadar çalışmıyor. Çalışıyor da dünyaya çalışıyor. Ama 3 gün sonra öleceksin. Ahiret ölümsüz. De artık bundan sonra konuşmanın sonu gelmez, tükenmez, bitmez.
Evet.
İşte bu konularda Allah dostlarının yaşadığı takva hayatı Ayşe Şahsan'ın ifade ettiği gibi bizim kendimizi check-up yapabileceğimiz boy aynalarıdır.
Kesinlikle.
Bakacağız. Esas ölçüler, tam mükemmel ölçü bu. O ölçüye göre benim ölçülerim ne? Aradaki mukayeseyi yaptıktan sonra yaptığım mukayeseye göre eksikliklerimin farkına, bu olaylarla farkına varacağım.
Evet.
Eksikliği fark etmek demek kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyor değil mi şair?
Evet.
Noksanını görüyorsun. Ondan sonra insanı kamil oluyorsun.
İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam.
Yoksa hepimiz Müslümanız. Benim şahsi kanaatim, avam, bilmem ne. Hepimiz cennete gireceğiz. Ben bu kanaatteyim. Gönlüm geniş. Yani içimde böyle bir duygu var. Allah bir şey olacak, ne olacak? Affettim, girin diyecek. Böyle bir sanki duygu var ama Allah'ın vaadi haktır. Günah işleyenleri cehennemde yakacaktır. İyilik yapanları da cennetine koyacaktır. İnancım benim budur.
Evet.
İçimde de böyle affolsun diye istiyorum. Girecek cennete hepsi diye değil de affolsun, affedilsin.
O da hüsnü zan.
Herkes yani kurtulsun. Evet. Hüsnü zan seviyesinde bir evet, ruhumda sezgi yapılanması var. Bunu da hüsnü zan olarak, bir mümin olarak insanlara böyle ümit ışıkları serpmek ve gönülleri rahatlatmak da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.
İnşallah.
Fakirane ve acizane ve özür dileyerek.
Estağfurullah. Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.